Ayrım 26, Affet Ama Unutma, Lisa Gardner, sayfa 328. Justin inatla üzerine yürüyordu. Kendi çocuğuna, saatler öncesine kadar kendi bebeğine, hamile olan bebeğimize saldıracaktı. O an gözlerimin arkasından gelen dayanılmaz bir basınç hissettim. Herhangi bir hapın dindiremeyeceği bir ağrı, herhangi bir mucizevi ilacın iyileştiremeyeceği bir çaresizlik. Sonra kendimi arbedenin içinde buldum. Topuklarım kayıyor, kocamı geri itiyor, var gücümle bağırırken mücadele ediyor, uğraşıyordum. Seni aptal, senden paranı istemedim, evini istemedim, o kıymetli işini istemedim, senden sadece beni sevmeni istedim. Seni aptal, aptal pislik, neden, neden sadece beni sevemedin? Bacaklarımız birbirine dolandı. Justin sertçe yere düştü. Ellerini şişmiş yüzüne kapattı. Ben de onun yanına, dizlerimin üzerine çöktüm. Omzuna kapanıp hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Ashton de ranzanın yanında ağlamaya başladı. Bir tek o değildi, değil mi? Başka kadınlar da vardı. Bir sürü kadın. Tanrı aşkına, sen de tıpkı baban gibisin. Benim de artık annemle tek farkım sigara değil, o ilaçlardan içiyor olmam. Oysa biz ikisinden de daha iyi olacaktık, değil mi? Peki ne oldu böyle? Tanrım, Justin, ne oldu bize? Nasıl oldu da hiç olmak istemediğimiz insanlara dönüştük? Ona vurup duruyordum. Öfkem adeta tasmasından kurtulmuş vahşi bir yaratık gibiydi. Kocamdan nefret ediyordum. Fakat daha çok bizden, ikimizin sonunun da başarısızlıkla bitmesinden, insan olduğumuzun kanıtlanmış olmasından, uzun zaman önce her şeyin üstünde olacağımıza inanmamızdan nefret ediyordum. Ölümlüydük sonuçta, hata yapmıştık, birbirimize aşık olmuştuk. Son saniyede kocamın omuzlarının inip kalktığını gördüm. Yanaklarındaki yaşları, başını eğişini gördüm. Artık dayanamıyordum. Kollarımı ona dolayarak Justin'i kendime çektim. Yüreğimde ona karşı merhamet var mıydı bilmiyorum. Ama o an, o kendini iyi hissetsin diye, aileymiş gibi yapabilelim diye... Yerde dururken Ashton de bize katıldı, kollarını ikimize doladı, ıslak yanakları benimkilere dokundu. ''Özür dilerim anneciğim, özür dilerim anneciğim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim.'' Justin inledi, hıçkırıklara boğularak ağladık. ''Ah Tanrı aşkına!'' Z kapıda dikilmiş, gözünün önünde bir trafik kazası olmuş gibi bakıyordu. ''Siz!'' cümlesini bitiremedi. Ona hak veriyordum, anlatması zor bir haldeydik. Nasıl bir aile böyle davranırdı ki? Nasıl insanlar birbirini sevmesine rağmen böyle zarar da verebilirdi ki? Yarın öğleden sonra saat 3'te, daha önce değil. Z başını iki yana sallamayı bırakıp bana doğru parmağını kaldırdı. Sen, uzaklaş ondan. Bir parmak da kızıma doğru kalktı. Sen de, ayağa kalk ve öyle dur. Ashton ve ben titreyerek ayağa kalktık. Z gözlerini bize dikmişti, omuzlarımızı geri ittik, iyi birer asker gibi davranma gayretindeydik. Homurdanarak onay verdi, ardından yerde kıvrılıp kalmış Justin'e döndü. ''Her ne olduysa eminim hak etmişsindir. Hanımlar, benimle geliyorsunuz.'' Justin sendeleyerek ayağa kalkarken biz de yürümeye başladık. ''Bekleyin.'' Ashton yürümeye devam etti ama ben durdum. Elimde değildi. Hayatımın büyük bir bölümünde bu adamı sevdim ben. Atış alanındaki öğleden sonralar, kızımın doğumu, uyanıp da onun beni izlerken bulduğum zamanlar. Bunlar onu gerçekten de tam olarak gördüğümü bildiğim anlardı. Onun da beni gerçekten tam olarak gördüğünü bildiğim anlardı. ''Farkında değildim.'' diye mırıldandı Justin. ''Ashton'in senin neler yaşadığınızı fark etmedim.'' Ashton haklıydı, fark etmeliydim. İyi bir adam, özenli bir baba. Her şeyi berbat ettim Libby, benim suçum. Eve döndüğümüzde boşanmak istersen, ne istersen onu yapacağım. Evlilik sözleşmesini bile yırtıp atacağım. Ev, şirket, ne istersen sana karşı koymayacağım. Aslında hepsini alabilirsin. Sen çok daha fazlasına layıksın ve bunu daha önce fark etmemiş olmam benim ayıbım. Ama keşke... Ailemizi özlüyorum Libby, bizi özlüyorum. Daha fazlasını söylesin diye bekledim fakat bunun yerine yutkunup öksürmeye başladı. Ona cevaben söyleyebileceğim her şeyi düşündüm. Merhamet, kendi kabahatlerimin bilincindeydim. Ya da daha önemlisi, ben de bizi özlüyordum. Aylardır özlüyordum ve bu eksikliği doldurabilecek hiçbir hap yoktu. Karanlık bodrum katında geçirdiğim o geceler boyunca elimi o kapalı yatak odasının kapısına koyup kocamın varlığımı hissetmesini, kapısını bana açmasını dilemiştim. Daha başka kaç kadın oldu Justin diye sordun. Sen sevdiğim tek kadın oldun dedi. Bu da bana yeterince şey anlatıyordu. Kafamı çevirdim ve kocam yerine beni kaçıran adama doğru yürüdüm. 29. Bölüm. Boston polisleri ve FBI olası fidye senaryoları üzerinde çalışmaya dönerken Tessa ve Wyatt da Anita Bennett'la görüşmeye karar verdiler. Aralarında Justin Denman'in üvey kardeşi olan veya belki de olmayan küçük oğlunun da bulunduğu aile üyelerinin fotoğraflarıyla donatılmış evine gideceklerdi. Civarı bildiği için arabayı Tessa kullandı. Wyatt yeniden yolcu koltuğundaki rahat duruşuna geçti. Yalnız bu kez kaşları çatıktı. ''Pek mutlu görünmüyorsun'' dedi Tessa sonunda. Storrow yolundan Lexington, Massachusetts'e giden ikinci yola sapmışlardı. ''Canım sıkkın.'' ''Şahsi mi yoksa mesleki mi?'' ''Mesleki. Canımı sıkacak bir şahsi hayatım yok.'' ''Gerçekten mi?'' ''Marangozluğu, elle bir şeyler yapmayı seviyorum. Onun dışında çok çalışıyorum. Karım yok, çocuğum yok, kız arkadaşım yok.'' ''Peki.'' Wyatt dönüp sakince Tessa'ya baktı. ''Senin, kurumsal bir dedektifin hayatı, eyalet polisi olduğun zamanlara kıyasla nasıl?''
''Çalışma saatleri de, ücreti de daha iyi.'' dedi.
''Seviyor musun peki?'' Cevap vermesi biraz zaman aldı.
''Seviyorum.'' dedi sonunda. ''En azından kızım için. Bu da yeter bana.''
Adamın onu yolcu koltuğundan izlediğini anlayabiliyordu. Konuşmuyordu. Sadece dikkatle bakıyordu. Sadece oradaydı. Kendini birden şunu söylerken buldu.
''Bana kocamı sormadın.''
''O beni değil, seni ilgilendiriyor.''
İki yıl önce diye devam etti Tessa. Brian vurularak öldü ve kızım ortadan kayboldu. Onu vurduğumu itiraf ettim ama aynı zamanda kızımı vurmakla suçlandım.
Kızın hayatta öyle dedin.
Onu buldum. Benim bazı yöntemlerim yasal olanlarla pek örtüşmüyor. Bir daha asla teşkilata kabul edilmeyeceğim. Ancak kızımı geri aldım ve önemli olan da bu.
''Biliyor musun?'' dedi Wyatt alçak sesle. ''Sen böyle anlatınca bir şeyler hatırlar gibi oldum.''
Tessa gerildi ve kendini atış becerileriyle ya da kocasının bunu nasıl da hak ettiğiyle ilgili yorumlara karşı hazırladı. Onun yerine Wyatt, ''Kızın nasıl toparlandı?'' diye sordu. ''Bana Denver ailesini soğuk karanlık yerlerde aramamı söyledi. Bir de yanımda kurabiye götürmemi ve silahımı da yanıma almamı.''
''Zeki çocuk.''
Tessa fark etmeden kafasını salladı. Bu Wyatt Foster'dan hoşlandığını düşündü. Hem de çok.
''Hiç evlendin mi?'' diye sordu ona. ''Evet, tam bir felaketti. Yine de aile hayatına karşı değilim. Aramızda kalsın, çocukları da severim. Bu erkeklerin söyleyemediği bir şey. Ağızdan çıkınca ürkütüyor insanı. Yaratmaya çalıştığım bir etki de değil zaten.
Benim pek erkeklerle görüştüğüm yok.'' Yanında fazla yetişkin olmayınca böyle oluyor diye düşündü Tessa. İlk meraklı dinleyiciyi bulur bulmaz ağız ishali oluyor insan. Devam etti. Benim önceliğim kızım ve onun için güvenli dengeli bir ev ortamı yaratmak. En azından bu kadarını hak ediyor.
Ah geriye taralı saçlar falan bu yüzden.
Son iki günde bu yorumu ikinci kez duyuyorum. Saçımın nesi var?
''Bu kadar yaşlı görünmek için fazla gençsin.'' dedi Wyatt açık sözlülükle. ''Ayrıca bende işe yaramıyor. Böyle sımsıkı geriye toplanmış halde görünce saldığında nasıl olduğunu merak ediyorum. Bilirsin işte, tercihen iyi bir akşam yemeğini takip eden birkaç kadeh şaraptan falan sonra.''
Tessa'nın gözü artık yolda değildi. Dönmüş yolcu koltuğunda oturan adama bakıyordu ve yüzünün kızarmaya başladığından emindi. Kızarıyordu Tanrı aşkına.'' Wyatt son derece sakin bir ses tonuyla ''Ama sanırım iş yerinden kimseyle çıkmıyorsundur.'' diye devam etti. Tessa güçlükle ''Kesinlikle.'' diyebildi ve gözlerini yeniden yola dikti. Sessiz diye gömüldüler. ''Dedi Tessa birkaç dakika sonra ''Canın sıkkındı.'' Evet, kaçıranlar kendilerini ifşa ediyor, telefonla arıyorlar, yerel gazete alıyor ve yüksek ihtimalle de uyuşturucuyu bırakmaya çalışan bir kadına bakmak için ilaç tedarik ediyorlar. Ve biz yine de onları bulamıyoruz. Bu beni çok sinirlendiriyor.
Elimizde eşkal yok diye belirtti Tessa. Şüphelilere dair dağıtacak somut bir eşkal olmadan da yol almak çok güç. Yani şu an yerel polis ne yapabilir ki? Yerel benzin istasyonlarına bugün yerel gazete alan bir yabancı oldu mu diye mi soracaklar? Bu noktada canımızın sıkılması normal. Hala suçun çevresinde dolaşıyoruz. Merkezine ulaşamadık.
Ofisimi aradım dedi Wyatt. Cep telefonunun iyi çekmediği yerlerin listesini çıkarmak için yerel kablosuz ağ servis sağlayıcılarını araştırmalarını söyledim. Böylece White Mountains Milli Ormanı'nın büyük bir kısmını eleyebileceğiz gibi duruyor. Tabii ki mekanların çoğu ya çok yüksekte ya da kırların derinliklerinde. Rehine saklamak için bile gidilmeyecek yerler.
Eleme süreci önemli. Bir hayır evet'i bulmaya yardımcı olabilir.
Korucular da çalışıyor. Kamp alanlarını ve patikaları inceliyorlar. Bu hızla gidersek arayıp taramamız gereken alanı eyaletin 1/5'ine kadar indirebiliriz.
Bak samanlık küçülüyor, aferin.
Wyatt kaşlarını çatmayı bırakıp gülümsedi. Sevdim seni dedi. Saçlarını sal, bir gün seninle dışarı çıkalım. Fakat bugün değil, bugün Denbe ailesine odaklanacağız.
Çok zaman kalmadı diye mırıldandı Tessa.
O sırada Anita Bennett'ın evine gitmek için GPS'in yönlendirmelerine uyup Lexington sapağından çıkıyorlardı. Kesinlikle dedi Wyatt parmaklarını orta konsola vururken. Kesinlikle.
Anita Bennett ilk çalıştan sonra sokak kapısını açtı. Kadın üstünde siyah Ann Tyler pantolonu ve dar beyaz gömleğiyle karşısında duran Tessa'yı süzüp hafifçe kaşlarını çattı. Sonra koyu kahve şerif üniformasıyla arkasında dikilen Wyatt'ı fark etti ve yüzü yumuşadı. Davet etmekten ziyade emredermiş gibi girin dedi. Girdiler. Anita'nın altında koyu renkli uzun bir etek, dar çizmeler ve üzerinde de leylak rengi el örgüsü bir kazak vardı. Tessa beyaz boyalı, siyah panjurlu evle çok uyumlu diye düşündü. İncelikli New England hayatı için kusursuz bir reklam olurdu. Kadın şu an boynundaki uzun inci kolyeyle oynuyor, Tessa ve Wyatt'ı inceliyordu.
Size birkaç soru soracağız dedi Tessa ilk olarak.
Ofiste de görüşebilirdik. Çünkü kiliseden daha yeni döndüm.
Sadece bir dakikanızı alacak.
Anita bir kez daha kaşlarını çattı sonra pes etti. Omuzları hafifçe aşağı inerken onlara peşinden gelmelerini işaret etti.
Tatlım kim geldi? Koridorun sonundan bir erkek sesi yükseldi.
Anita hemen cevap vermeyip yürümeye devam etti. Onları siyah granit tezgahlı, kiraz ağacından dolaplı kocaman bir mutfaktan ve yemek odasından geçirip şömineli, ipek minderli berjer koltukları ve 1920'lerden kalma ikili koltuğu bulunan daha küçük bir oturma odasına götürdü.
Bu Tessa'ya ilginç gelmişti. Şirketin genel müdürünün ofisi bu kadar modernken evinin geleneksel New England tarzında döşenmiş olması enteresandı. İçinden iş yerindeki Anita ile evdeki Anita'yı birbirinden ayıran diğer farklar neler acaba diye geçirdi. Yanan şöminenin karşısında siyah pantolon ve kızılcık rengi kazak giymiş yaşlıca bir adam oturuyordu. Ayağa kalktı, ağır aksak yaklaşarak elini uzattı. Bembeyaz saçlarının altında geniş, samimi bir yüzü ve ince çerçeveli gözlükleri vardı.
Daniel Coakley dedi kendini tanıtarak, Anita'nın kocasıyım. Siz?
Bunlar Justin ve ailesini arayan dedektifler dedi Anita hemen. Kadının ifadesinin kocasına bakarken yumuşadığı Tessa'nın gözünden kaçmamıştı. Ona biraz daha yaklaşıp elini neredeyse korumacı bir tavırla koluna koydu.
Bir şey yok Dan. Sadece bana birkaç soru soracaklarmış. Senin için sorun olur mu?
Dan bunun gitmesi gereken an olduğunu anlamış gibiydi. İkisini de başıyla selamladı. Ardından yavaşça onların geldiği yöne doğru yürümeye başladı.
Kalp krizi dedi Anita dile getirmedikleri soruyu cevaplamak istercesine. Geçen sene acil servise götürülürken yolda iki kez kalbi durdu. Bunun hayata bakışınızı nasıl değiştirdiğini bilemezsiniz. Orman yeşili berjer koltukları işaret etti. Tessa birine, Wyatt da diğerine oturdu. Anita da altın rengi ve yeşil kaplamalı kanepenin kenarına ilişti. Dedektiflerle arasına uzunca bir mesafe koyunca Tessa onun dimdik oturuşunda, ellerini dizinin üzerinde birleştirişinde, buram buram temkin yayan bir beden dili görmüştü. Kadının huzursuzluğunu değerlendirmek isteyen Tessa sessizliğin geçmesini bekledi ve gözleri bir yandan aile resimlerini arar halde odayı inceledi. İki tane büyük çerçeveli fotoğraf fark etti. İlkinde bir tepede arka arkaya dizilmiş gözleri parlayan okul çağlarında üç çocuk vardı. Diğerinde de Anita daha gençken berjer koltuklardan birinde oturuyordu. Üç çocuk önünde diz çökmüş ve şu anda olduğundan çok daha sağlıklı görünen Daniel Coakley elini Anita'nın omzuna koymuştu. Tessa bu fotoğrafta Anita'nın kocasının sapsarı saçları olduğunu gördü. Bu da açık tenli oluşunu açıklıyordu. Anita'nın saçları da beyazlamadan önce aynı açık tene uygun bir kızıllıktaydı. Böyle olunca da en küçük çocukları ailenin geri kalanına kıyasla fark edilir derecede esmer kalıyordu. Wyatt'la birbirlerine baktılar. Wyatt diğer berjer koltukta bacak bacak üstüne atmış, dirseğini de kolçağa koymuş şekilde rahatça oturuyordu. Erişilebilir olmaya çalışıyordu. Soru soracakları kişiye baskı yapmak yerine onun kendisine gelmesini bekliyordu. Tessa'nın tek bir araba yolculuğunda her şeyini kendiliğinden anlattığı düşünülürse etkili bir yöntemdi. ''Bir fidye talebi geldi.'' dedi Tessa. Belli ki Anita'nın duymayı beklediği bu değildi. Operasyon müdürü hemen ayağa kalktı ve yine inci kolyesiyle oynamaya başladı. ''Nasıl? Ne zaman? Ne istiyorlar? Justin ve ailesi iyi mi?'' $9 milyon istiyorlar.'' Justin hayatı ciddi tehlike altında olduğunda fazladan para ödenmesini sağlayan sigorta maddesini devreye soktu. Aman tanrım, Anita eliyle ağzını kapadı. O iyi mi? Ashlyn, Libby. Justin şu an iyi olduklarını söylüyor ama henüz görsel bir kanıt almış değiliz. Sigorta şirketi parayı ödeyecek mi? Biz konuşurken onlar da bunun üzerinde çalışıyorlar. Anita tabii ki ödeyecekler dedi. Ama artık onlara bakmıyor, kendi kendine konuşuyordu. İnsanlar bunun için sigorta yaptırıyor. Onlar olmasa bile şirket öder ve Justin'le ailesi sağ salim döner. Ne zaman? Yakında, öyle umuyoruz. Anita geri oturdu. Baştaki tedirginliği gitmişti, şimdi rahat görünüyordu. Peki benden ne istiyorsunuz? Size nasıl yardımcı olabilirim? Tessa ve Wyatt bir kez daha birbirlerine baktı. Anita'nın Denbe ailesinin ortadan kaybolmasından gerçek anlamda bir çıkarı varsa da bunu çok iyi saklıyordu. Ya da belki şimdi getirdikleri haber kadının bilmediği bir şey değildi de ondandı. Fidye planın bir parçasıydı ve her şey takvime göre ilerliyordu. Tessa lafı uzatmamaya karar verdi. ''Bize en küçük oğlunuzdan bahseder misiniz?'' Operasyon müdürü donup kaldı. Tessa bir an bocalayacağını düşündü ama kadın hafifçe başını sallayarak devam etti. Bu ara dedikodu kazananın epeyce kaynadığını görüyorum. Tessa ve Wyatt öylece bekledi. Anita onların sorusunu beklemeden, size her şeyi neden dün anlatmadığımı bilmek istiyorsunuz diye devam etti. Ofisime girdiğiniz anda kirli çamaşırlarımı dökmeli, gizlediğim ne varsa anlatmalıydım. Çünkü elbette ki Justin'in ortadan kaybolmasının oğlumla bir ilgisi olmalıydı. Aileler böyledir. Tessa ve Wyatt yine bir şey demedi. Onun haberi bile yok dedi Anita hemen. Timothy'nin yani. Daniel biliyor ve evet evliliğimiz için çok zor zamanlardı ama atlattık. Ve Daniel Timmy'yi seviyor. Onu da diğer iki çocuğumuz gibi oğlu olarak görüyor. Sonunda biz de bıraktık ve öyle kaldı. Daniel mutlu, Timmy mutlu. Neden yok yere ailemi parçalayayım ki? Justin biliyor mu diye sordu Wyatt. Anita omuz silkti. Tabii şirkette yıllardır konuşuluyor bu. Fakat ben hiç doğrudan Timmy'nin Dale Denbe'nin oğlu olduğunu dile getirmedim. Açıkçası ilk 10 yıl ben de emin değildim. Tabii ki Timmy büyüyüp de benzerlik belirginleşince. Justin biliyor mu diye tekrar sordu Wyatt. Anita zorlanıyor gibi görünüyordu. Eminim ki şüpheleniyordur dedi sonunda. Ama yine herkesten çok Timmy'nin iyiliği için o noktaya gelmedim ve asla gelmeyeceğim.
Tessa inanmadığını ses tonuna yansıtmamaya çalışarak Timmy'nin iyiliği için mi diye tekrar etti. 100 milyon dolarlık bir aile şirketinin varisi olmak için sırada beklemek onun yararına olmayacağı için mi?
Anita hafifçe gülümsedi. Tim'in üniversitede ne okuduğunu biliyor musunuz?
İkisi de başlarını iki yana salladı.
Hayvancılık. Vermont'a taşınıp serbest dolaşan hayvanlarla tamamen organik ve çevreci bir mandıra açmak istiyor. Timmy'nin 200 milyon dolarlık hapishaneler, hastaneler ya da üniversiteler inşa etmekle işi yok. O doğa insanı.
İyi ya işte, şirketteki hisselerini satıp kendi çiftliğini kurabilir.
Hangi hisseler dedi Anita sakin bir tonla. Dale şirketi yaşayan varislerine değil, doğrudan Justin'in şahsına bıraktı. Timmy'nin payını almak için ailemi ortaya atacak olsaydım da bir şey değişmezdi. Ayrıca şirketin içinde bulunduğu durumu düşününce bunu kaldırabilir miydi bilmiyorum. Bir de ne için? Denbe ailesinde şirketi yönetme hakkı bir tek Justin'de. Bunu seviyor. Oğlumun da kendi hayalleri var. Kırılan bir şey yok. Tamir edilmesi gereken bir şey de yok.
Tessa buna inanmıyordu. Oğlunuzun şirkette çalışması bir kenara, ailenin bir parçası olduğunu da inkar ediyorsunuz.
Kusura bakmayın ama ben şirkette çalışıyorum ve Timmy çocukluğunun büyük bir kısmını diğer iki oğlum gibi Denbe inşaat ofislerinde geçirdi. Şayet inşaat işine ilgi duysaydı kalıtımsal özelliklerini bir kenara bırakın. Pozisyonum gereği ona her türlü işi ayarlardım. Oysa çocuk bu işe hiçbir zaman ilgi duymadı.
Wyatt Justin gerçekten buna hiç ses etmedi mi dedi. O da en az Tessa kadar şüphelenmiş gibiydi.
Bunu hiç konuşmadık, asla. Dale öldüğünde Timmy daha bebekti, sonra 10 yaşına bastığında ve gitgide Daniel'dan çok Justin'e benzemeye başlayınca ne oldu? İnsanlar şüphelendi, dedikodular dolaşmaya başladı ama Justin bunu bana hiç sormadı ve zaten ben de heveslisi değildim.
Ama Timothy üniversite bursu aldı, Denbe'nin verdiği ilk burstu.
Anita duraksadı, gözlerini kaçırdı. Justin teklif etti bunu diye mırıldandı. Şirket iyi bir yıl geçirmişti. Ben nasıl karşı çıkabilirdim ki?
O zaman biliyor diye üseledi Wyatt.
Bunu hiç konuşmadık diye tekrar etti Anita inatla. Belli ki kendi dünyası da inkarla dönüyordu.
26. ayının sonu. Sayfa 341.